Ayrım 5.
Haydi yürüyüşe çıkalım dedi. Bu işin içinde bir bit yeniği varmış gibi geldi bana. Mekomp'ta kimse iş olsun diye yürümez. Nereye Dil? Cem, ben varım dedi. Karşı çıktığımda da gelmek zorunda değilsini yapıştırdı. Sen de gitmek zorunda değilsin, unutma. Cem eski yenilgilerin üstünde duracak adam değildi. Atikus'tan kapabildiği tek şey karşı soruşturma yöntemleriydi. Scott, bir şey yapmayacağız ki. Işığa kadar gidip geleceğiz. Sessizce kaldırımdan yürüdük. Mahallenin ağırlığı altında gıcırdayan salıncaklı koltuklarına, gece fısıltılarına kulak kabartıyorduk. Arada bir kulaklarımıza Bayan Stephanie Crawford'un kahkahası geliyordu. Dedi Dil. Peki sen neden eve gitmiyorsun Scott? Siz ne yapacaksınız? Dil'le Cem yalnızca kırık panjurdan içeri bakacak, boyu görmeye çalışacaklardı. Eğer onlarla gitmeyeceksem eve dönüp çenemi tutmalıydım. İşte o kadardı. Ama neden bu Allah'ın cezası geceyi beklediniz? Gece onları gizliyordu. Atticus kitabına dalmış olur, dünyanın sonu gelse uyanmazdı. Bo Radley onları öldürürse tatili kaçırmamış olacaklardı, böylece okuldan da kurtulmuş olacaklardı. Hem karanlık bir evin içerisini görmek karanlıkta daha kolay olurdu. Anlayabilmiş miydim? Cem ne olur? Scott sana son kez söylüyorum, ya sus ya da eve git. Her gün biraz daha fazla kıza benziyorsun. Tanrı biliyor ki böyle deyince onlara katılmaktan başka seçeneğim kalmamıştı. Radley'lerin arka bahçesindeki yüksek tel örgünün altından geçmeyi yeğledik. Görülme olasılığımız azdı. Tel geniş bir bahçeyi ve bir ufak barakayı çevreliyordu. Cem alt teli kaldırdı ve Dile işaret etti. Peşinden ben geçip Cem'e teli tuttum. Zar zor geçti. Çıtınızı çıkarmayın diye fısıldadı. Çalılara dolanırsanız ölüleri bile uyandırırsınız. Dakikada belki bir adım atıyordum. Cem'in ay ışığında beni çağırdığını görünce biraz hareketlendim. Bahçeyi avludan ayıran kapıya geldik. Cem dokununca kapı gıcırdadı. Tükürsene dedi Dil. Bizi kafese kıstırdın Cem dedim. Buradan kolay kolay çıkamayız. Şşt, tükür Scott. Ağzımız kuruyuncaya dek tükürdük. Cem kapıyı yavaşça kenara çekip tel örgüye dayadı. Artık avludaydık. Radley'lerin evinin arka tarafı önünden de beterdi. Kırık dökük bir veranda ev boyunca uzanıyordu. İki kapı, aralarında da iki kara pencere vardı. Tavanın kenarını sütun yerine bir dikme tutuyordu. Kenarda bir kuzine vardı. Üzerindeki ayna ay ışığını yakalayıp ürkütücü bir biçimde yansıtıyordu. Ay dedi Cem usulca. Ne var? Tavuklar. Görünmeyene dikkat etmek zorunda olduğumuz Dil tarafından doğrulandı. Evin yanına sürünerek ulaştık. Kırık panjurlu pencereye dolandık. Pervaz Cem'den birkaç santim yukarıdaydı. Dile sana el vereyim dedi. Az bekle Dil'i altın beşik yapıp yukarı kaldırdık. Pervaz'ı yakaladı. Çabuk dedi Cem, fazla dayanamayız. Dil omzuma vurunca onu aşağı indirdik. Ne gördün? Hiçbir şey, perdeler. Uzakta ufacık bir ışık var. Haydi tüyelim dedi Cem. Arkayı deneyelim. Tam karşı çıkıyordum ki beni hiç diye susturdu. Arka pencereyi deneyelim. Dil hayır dedim. Dil Cem'e yol verdi. Cem ayağını basamağa koyunca basamak gıcırdadı. Durdu. Ağırlığını dengelemeye çalışarak bastı. Ses çıkmıyordu. İki basamak atladı ve ayağını verandaya bastı. Dizlerinin üzerinde pencereye gidip içeri baktı. Gölgeyi işte o an fark ettim. Şapkalı birinin gölgesiydi. İlkin ağaç sandım ama rüzgar yoktu. Olmayınca da ağaç gövdeleri yürümezlerdi. Veranda ay ışığı ile yıkanmış gibiydi. Gölge Cem'e doğru ilerliyordu. Dil de gördü. Elleriyle yüzünü örttü. Cem'in üzerinden geçerken Cem de gördü. Başını kollarının altına gömdü ve kas katı kesildi. Gölge Cem'in yarım metre berisinde durdu. Kolları yanına düştü, sonra yürüdü, Cem'i geçti, evin yanından geldiği gibi gitti. Cem verandada sıçrayıp bize doğru fırladı, kapıyı açtı, beni ve Dil'i öteye itti, çalıların hışırtıları arasından bizi sürdü. Yarı yolda ayağım takılıp düşmüştüm ki bir çiftenin sesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Cem ve Dil balıklama yanıma kapandılar. Cem'in sesi hıçkırıklara boğulmuştu. Okul bahçesinden yana, çabuk ol Scott. Cem tel örgüyü tuttu, Dil ve ben geçtik. Okul bahçesinin ortalarına gelmiştik ki Cem'in yanımızda olmadığının farkına vardık. Dönüp arkamıza baktık, tele takılan pantolonunu kurtarmaya çalışıyordu. Pantolonunu çıkarıp kendini kurtardı, meşelere kadar da donla koştu. Öte tarafın bağışladığı güvenlik duygusu bize sersemletmişti. Cem'in beyni ise dört nala çalışıyordu. Eve dönmemiz gerek, yokluğumuzun farkına varmışlardır. Okul bahçesini koşarak geçtik. Evimizin berisindeki diğer çayırının tellerinin altından da koşarak geçtik. Cem dinlenmemize izin verdiğinde arka merdivene varmıştık. Kalp atışlarımız normale dönünce hiçbir şey olmamışçasına ön bahçeye yürüdük. Yoldan aşağı baktığımızda komşulardan bir kalabalığın Raddeylerin evinin önünde olduğunu görebiliyorduk. Oraya gidelim dedi Cem. Ortalıkta görünmezsek tuhaf kaçar. Bayan Nathan Radley kolunda bir çifteyle kapının ardında duruyordu. Atticus ise Bayan Moody ile Bayan Stephanie'nin arkasındaydı. Bayan Rachel ve Bay Avery de hemen yanı başlarındaydılar. Hiçbiri geldiğimizi görmedi. Bayan Moody'nin yanına sokulduk. Neredeydiniz? Şamatayı duymadınız mı? Ne oldu dedi Cem. Bay Radley bir zenciye ateş etti. Ya, vurabildi mi bari? Hayır dedi Bayan Stephanie. Havaya ateş etti. Ödünü koparmış ama. Ortalarda beti benzi bembeyaz kesilmiş bir zenci görürseniz odur diyor. Bir kez daha deneyecek olursa ikinci çiftem de dolu diyor. Havaya ateş etmeyecekmiş. İster zenci olsun ister köpek. Cem Finch. Efendim dedi Cem. Atticus araya girdi. Pantolonun nerede evlat? Pantolonun mu efendim? Pantolonun. Yararı yoktu. Tanrı ve kulları önünde donuyla duruyordu. İçimi çektim. Bay Finch sokağa ışığının altında Dil'in bir martaval hazırladığını görüyordum. Şişko melek yüzü iyice tombullaşmıştı. Ne var? Ben kazandım dedi Dil. Kazandın mı nasıl? Dil'in elleri başının arkasına gitti. Önüne dolandı. Alnını kapattı. Şu havuzun yanında strip poker oynuyorduk. Cem ve ben gevşedik. Komşular yutmuş görünüyorlardı. İyi de bu strip poker'da neyin nesiydi? Öğrenmemize zaman kalmadı. Bayan Rachel itfaiye düdüğü gibi çınlamaya başladı. İsa adına Dil Harris. Benim havuzumun başında kumar ha. Ben sana strip pokeri gösteririm bayım. Atticus Dil'i parçalanmaktan geçici olarak kurtardı. Bir dakika Bayan Rachel dedi. Bunu daha önce duymamıştım. Kağıt mı oynuyordunuz hepiniz? Cem Dil'in öyküsüne körlemeden bir destek verdi. Hayır efendim, kibritlerle oynuyorduk. Kardeşimi takdir ettim. Kibritler tehlikeli olabilirdi ama oyun kağıdı ölüm demekti. Cem ve Scott dedi Atticus. Ne türlü olursa olsun poker lafını bir daha duymak istemiyorum. Git Dillere ve pantolonunu alacağım. Bu işi aranızda çözümleyin. Üzülme Dil dedi Cem. Seni dövmez. Atticus onu vazgeçirir. İyi akıl ettin arkadaş. Dinle bak, duydun mu? Atticus'un sesi geliyordu. Önemsiz, bu çağda olur. Geçer Bayan Rachel. Dil'in derdi bitmişti ama Cem'le benim işim bitmemişti. Cem'in sabaha kadar bir pantolon bulması gerekiyordu. Dil Bayan Rachel'in basamaklarına vardığımızda sana benimkilerden birini vereyim önerisinde bulundu. Cem içine sığmayacağını söyledi ve teşekkür etti. Vedalaştık. Dil içeri girdi. Birden nişanlım olduğunu anımsamış olmalı ki geriye koştu ve Cem'in önünde beni öptü. Bana yazın emi diye bağırdı ardımızdan. Cem'in pantolonu ayağında olsaydı bile o gece uyumamıza olanak yoktu. Arka verandadaki yatağımızda yatarken gecenin sesi 3 kat daha güçlü ulaşıyordu kulaklarımıza. Yoldaki her hışırtı öc almaya gelen Bo Radley'di. Gecenin yarısında gülen bir zencinin sesi zincirden boşanmış Bo'nun sesiydi. Tele çarpan böcekler Bo'nun parmaklarıydı, teli parçalıyorlardı. Kiraz ağaçları kötüydü, kıpır kıpırdı, canlıydı. Uyku ile uyanıklık arası bocaladım durdum. Uyudun mu aç göz? Deli misin? Şşt, Atticus'un ışığı sönük. Ay ışığında Cem'in ayaklarını yere bastığını gördüm. Gidip onu alacağım. Dikili verdim. Yapamazsın, bırakmam. Gitmem gerek. Gidersen Atticus'u uyandırırım. Hele bir uyandır seni öldürürüm. Onu yatağa oturttum, kandırmaya çalıştım. Bay Nathan sabah onu bulacak, yitirdiğini biliyor. Atticus'a gösterdiğinde işler biraz karışacak ama hepsi bu. Şimdi dön yatağına. Bunu biliyorum dedeceğim. İşte onun için dönüp alacağım ya zaten. Midem bulanmaya başladı. Oraya tek başına dönecekti. Bayan Stephanie'yi anımsadım. Bayan Nathan'ın çiftesi doluydu. Köpekler de olsa, zenci de olsa. Cem bunu benden iyi biliyordu. Ümitsizdim. Bak Cem, değmez. Dayak acıtır ama acısı uzun sürmez. Vurulacaksın Cem, ne olur. Ben, bak bu iş şöyle Scott diye mırıldandı. Atticus beni bildim bileli hiç dövmedi. Bunu da değiştirmek istemiyorum. Bir bakıma doğruydu bu. Gün yoktu ki Atticus bize gözdağı vermesin. Yani seni hiç yakalamadı demek istiyorsun. Belki. Ama öyle kalsın isterim Scott. Bu gece bu işleri yapmamalıydık Scott. İşte o andan sonra Cem'le benim yollarımız ayrıldı. Onu anlamadığım olurdu ama bu şaşkınlıklar çoğunlukla kısa ömürlü olurdu. Bu işi beni aşıyordu. Ne olur diye yalvardım. Biraz düşün. Orada öylece yalnız olduğunu düşün. Sus. Seninle yine konuşur. Onu uyandıracağım Cem. Yemin ederim ki o zaman ağabeyim yakama yapıştı. Seninle geliyorum diyebildim. Hayır, gelmiyorsun. Gürültü edersin. Bu da işe yaramadı. Kapıyı açıp merdivenlerden aşağı süzülürken tuttum. Saat 2 olmalıydı. Ay batıyordu. Dantelimsi gölgeler buğulu bir yokluğa dönüşüyordu. Cem'in beyaz gömleği yaklaşan gün ışığında kaçmak isteyen ufak bir hayalet gibi oradan oraya kayarak gidiyordu. Ufak bir rüzgar çıktı ve iki yanımdan aşağı akan teri soğuttu. Cem arka yoldan dolandı, diğer çayırını, bahçeyi, tel örgüyü geçti. Belki de bana öyle geliyordu. Hiç değilse o yana gidiyordu. Anlaşılan uzun sürecekti, şimdiden paniğe kapılmamalıydım. Paniğe kapılınması gereken ana kadar bekleyip Bo Radley'in çiftesine kulak verdim. Birden arka tel örgü gıcırdadı gibi geldi, gıcırdasın istiyordum. Atticus'un öksürdüğünü işittim. Soluğumu tuttum. Kimi zaman tuvalete kalktığımızda onu okur bulurduk. Geceleri sık sık uyandığını, bizleri dolaştıktan sonra uyuyabilmek için okuduğunu söylerdi. Işığının yanmasını bekledim. Holün ışığa boğuluşunu beklercesine gözlerimi kısmıştım. Yanmadı. Nefes alabiliyordum yine. Gece sürüngenleri yuvalarına çekilmişlerdi. Rüzgar estikçe olgun kirazlar dama vuruyordu. Uzakta köpek avlamalarının geldiği karanlıklarda kimsecikler yoktu. Oradaydı işte, geri geliyordu. Beyaz gömlek çiti atladı ve gitgide büyüdü. Arka basamakları tırmandı, kapıyı kilitledi ve yatağına oturdu. Tek laf etmeksizin pantolonunu gösterdi. Yüzü koyun yattı. Bir süre karyolasının sarsılışını duydum. Sonunda ses dindi. Hiç sesimi çıkarmadım. 7. Bölüm. Cem bir hafta sessiz ve küskün dolaştı. Atticus'un bana önerdiği gibi Cem'in derisinin altına girip ortalarda dolandım. Gece 2'de Radley'lerin evine giden ben olsaydım, ertesi gün öğleden sonra cenazem kalkardı. Bu nedenle Cem'e ilişmedim ve onu yalnız bıraktım. Ders yılı başladı. İkinci sınıfta birincisi kadar kötüydü. Daha bile beterdi. Hala adamın suratına kartlar sallıyorlar, okuyup yazmamıza izin vermiyorlardı. Bayan Caroline'in başarı derecesi yan odadan duyulan gülüşmelerin sıklığı ile belirlenebilirdi. Aynı ekip yine birinci sınıfta çakmıştı. Disiplinini sağlamada etkin oluyorlardı. Bu yılın en iyi yanı Cem'le aynı saatte çıkmamızdı. Saat 3 oldu mu eve gidebiliyorduk. Bir öğle sonrası okul bahçesine geçiyorduk. Cem ansızın "Sana söylemediğim bir şey var." dedi. Günlerdir söylediği tek cümle olduğu için gücendirmemeye çalıştım. "Ne ile ilgili?" "O geceyle." "Bana o geceyle ilgili hiçbir şey anlatmadın ki." Cem bu sözüme karşılık sinek kovalarcasına elini salladı. Birkaç dakika sessizce yürüdü. Sonunda pantolonumu almak için geri döndüğümde, hani çıkarırken birbirine dolanıp tele takılmışlardı ya, kurtaramamıştım. "Geri döndüğümde," dedi, derin bir soluk aldı. "Geri döndüğümde tel örgünün üzerine katlanıp konmuştu. Benim gelip almamı bekliyordu sanki. Üstünde bir şey daha var." Cem'in sesi boğuktu. "Eve gidince gösteririm." Tamir edilmişlerdi. Bir hanım dikmiş gibi değildi. Ben filan dikmişim gibi, çarpık çurpuk neredeyse. Biri dönüp onları alacağını biliyormuş gibi diye tamamladım. Cem titredi. Biri benim düşüncelerimi okuyormuş gibi. Ne yapacağımı bilebilirmiş gibi. Biri beni tanımadan bunu bilebilir mi Scott? Cem'in sorusu yakarış gibiydi. Onu rahatlatmaya çalıştım. Seninle aynı evde oturmadıkça ne yapacağını kim ne bilir? Kimi zaman ben bile bilemiyorum. Ağacımızın yanından geçiyorduk. Budak deliğinde bir yumak gri ip vardı. Alma Cem, burası birinin kesin. Sanmam Scott. Öyle, Walter Cunningham gibi birisi ders aralarında buraya bir şeyler saklıyor olmalı. Biz de gelip alıyoruz, bak. Bırakalım birkaç gün dursun. O zamana kadar kimse almamışsa biz alırız, tamam mı? Peki, haklı olabilirsin, dedi Cem. Bir çocuğun işi olmalı, hazinelerini büyüklerden sakladığı bir yer. Farkındaysan yalnızca okul açıkken bir şeyler buluyoruz. Evet ama yazın buradan hiç geçmeyiz ki. Eve gittik, ertesi gün yumak yerindeydi. Cem üçüncü günde orada olduğunu görünce cebine indirdi. O günden sonra budak deliğinde ne bulsak kendi malımız saydık. İkinci sınıf iç karartıcıydı ama Cem yaşın büyüdükçe okulun da iyileşeceğini, kaldı ki insanın altıncı sınıftan önce işe yarar bir şey öğrenmediğini savunuyordu. Altıncı sınıf onu ta başından mutlu etmişti. Başlangıçta aklımı karıştıran bir Mısır dönemi yaşadı. Ayaklarını düz basmaya çalışıyor, bir elini öne, bir elini ardına uzatıyor, bir ayağını ötekinin hemen ardına koyuyordu. Ona kalırsa eski Mısırlılar böyle yürürlerdi. Ben böyle yürürlerse nasıl işlerini yaparlar, aklım almıyor dedim. Ama Cem Amerikalılardan fazla iş başardıklarını, tuvalet kağıdını ve sonsuza dek kalıcı mumyalamayı bulduklarını belirtti. Dipnot, çevirmenin notu. İngilizce'de rulo yapılmış kağıtla papirüsler, tuvalet kağıdının benzer anlatım biçimi aynıdır. Onlar olmasa halimiz nice olurdu. Atticus, sıfatları çıkarırsan gerçekler kalır dedi. Güney Alabama'da mevsimler kesin sınırlarla ayrılmazlar. Yaz sonlarına kayar, sonbaharı ise kışın izlemediği yıllar olur. İlkbahar birkaç günde yaza karışıverir. O sonbahar uzun bir sonbahardı. Ceket giydirecek kadar bile serin olmadı. Bir Kasım akşamı Cem'le ben yine yörüngede dolanıyorduk ki budağımız bizi yolumuzdan alıkoydu. Bu kez içinde beyaz bir şey duruyordu. Cem çıkarma onurunu bana bıraktı. Sabundan yapılmış iki küçük heykelcik çıkarttım. Biri küçük bir oğlandı. Ötekinin ise beceriksizce yapılmış bir etekliği vardı. Büyü denen bir şey olmadığını anımsamazdan önce ikisini de çığlığı bastığım gibi fırlatıverdim. Cem yerden aldı. Ne oluyor sana kuzum? Yontuları bulandıkları kırmızı topraklardan kurtardı. Çok güzel şeyler. Hiç bu kadar güzelini görmemiştim. Bana uzattı. İki küçük çocuğun kusursuz kopyalarıydı bunlar. Oğlan şort giymişti ve saçı kaşlarını örtüyordu. Cem'e baktım. Kahverengi bir tutam saç kaşlarına doğru sarkmıştı. Benim de perşemlerim vardı. Bunlar biziz dedi. Buralarda yontma işlerini kim yapar? Bay Avery. Bay Avery yalnızca tahta doğramasını bilir. Bay Avery her hafta bir değneği yonta yonta bitirirdi. Onu kürdan yapar, kürdanları çiğnerdi. İhtiyar bayan Stephanie Crawford'un sevgilisi. Evet ama o kasaba dışında oturuyor. Bizimle niye ilgilensin ki? Belki de verandada oturup bayan Stephanie'yi seyredeceğine bizi seyrediyordur. Ben de onun yerinde olsam öyle yapardım. Cem öyle uzun uzun baktı ki ne olduğunu sordum. Yok bir şey dedi. Eve gidince de bebekleri sandığına koydu. İki hafta geçmemişti ki bir kutu sakız bulduk. Cem, Radley'lerin bahçesinde bulunan her şeyin zehirli olduğunu unutmuş olacak ki hepsini çiğnedi. Ertesi hafta budak deliğinden paslı bir madalya çıktı. Cem, Atticus'a gösterdiğinde Atticus bunun bir okul madalyası olduğunu söyledi. Bizler doğmadan önce Maycomb yöresindeki okullar yazı yarışmaları düzenlermiş ve kazanana bu madalyadan verilirmiş. Atticus, biri yitirmiş olmalı dedi. Nerede bulduğumuzu sordu. Tam söylüyordum ki Cem'in tekmesini yedim. Cem, Atticus'a kazananlardan kimseyi anımsayıp anımsamadığını sordu. Hayır, anımsamıyordu. En büyük ganimet 4 gün sonra çıktı ortaya. Bozuk bir cep saatiydi bu. Üzerine çakı iliştirilmiş bir kösteğe takılıydı. Altın mıdır dersin Cem? Bilmem, Atikus'a gösterelim. Babam yeni olsaydı 10 dolar edeceğini söyledi. Okuldan biriyle değiş tokuş mu yaptınız? Yo, hayır efendim dedi Cem ve dedesinin saatini cebinden çıkardı. Atikus bu saati dikkatli olması kaydıyla haftada bir taşımasına izin verirdi. O günlerde Cem'i görmeliydiniz. Yumurtaların üzerinde gezermiş gibi yürürdü. Atikus, senin için fark etmezse bunu taşımayı yeğlerim. Belki tamir de edebilirim. Dedemin saatini taşımanın tadını iyice çıkarmıştı. Şimdi ise bu saat ona yük gibi gelmeye başlamıştı. Her 5 dakikada bir saate bakmak gereğini de duymuyordu artık. Tamir işini iyi becerdi. Dışarıda yalnızca bir yay ve 2 küçük parça kalmıştı ama saat yine de çalışmıyordu. Olmayacak Scott, ha? Bunları bırakana bir mektup yazalım mı, ne dersin? İyi olur Cem, teşekkür edebiliriz. Ne oldu? Cem başını ellerinin arasına almış sallanıyordu. Anlamıyorum, hiç anlamıyorum. Nedendir bilmiyorum Scott, oturma odasına baktı. Gidip her şeyi Atikus'a anlatmayı düşünüyorum. Hayır, söylememem gerek. Senin yerinde ben söyleyebilirim. Yo, bunu yapma Scott. Scott, ne var? Bütün gece kıvrandı. Bana bir şeyler söylemek istiyorsa da söyleyemiyor gibiydi. Yüzü parlıyor, tam bana doğru eğiliyor, sonra da vazgeçiyordu. Yine vazgeçti. Yok bir şey. Haydi mektup yazalım dedim ve bloknotla kalemi burnunun dibine uzattım. Peki. Sayın Bay, bay olduğunu nereden biliyorsun? Bence Bayan Moody bu. Bana öyle geliyor. Hadi canım sen de. Bayan Moody sakız çiğneyemez ki. Cem sırıttı. Biliyor musun, bazen çok güzel konuşuyor. Bir keresinde ona sakız verdim ama almam teşekkürler dedi. Sakız damağıma yapışıyor. Ben de konuşamıyorum dedi. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Hı? Arada güzel söyler. Zaten köstekli saati de yoktur. Sayın bayım dedi Cem. Bize? Yo. Bizim için ağaca koyduğunuz her şey için teşekkür ederiz. Saygılarımızla Jeremy Atticus Finch. Öyle imzalarsan senin kim olduğunu bilemez Cem. Cem imzasını silip Cem Finch yazdı. Ben de imzaladım. Jean Louis Finch Scott. Ertesi sabah elinde zarfla önüm sıra koştu. Ağacın önünde durdu. Kafasını kaldırdığında yüz yüze geldik ve bembeyaz olduğunu gördüm. Scott, ona koştum. Biri budak deliğimizi çimento ile tıkamıştı. Okula kadar ağlama Scott, ağlama üzülme diye fısıldadı. Yemek için eve döndüğümüzde yemeğini bir koşuda yedi ve bahçeye fırladı. Kimse geçmedi dedi. Ertesi gün nöbeti tekrarladı ve karşılığını da gördü.